Ayrım 39.
E. Geçici 6. madde gereğince 1982 Anayasası'na göre kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplantı ve çalışmaları için yeni iç tüzük yapılıncaya kadar Millet Meclisi'nin 12 Eylül 1980 tarihinden önce yürürlükte olan iç tüzüğün anayasaya aykırı olmayan hükümleri uygulanmaya devam etmiştir. F. Geçici 7. madde gereğince ilk milletvekili genel seçimi sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp yeni Bakanlar Kurulu kuruluncaya kadar iş başında olan Bakanlar Kurulu'nun görevi sürmüştür. G. Geçici 8. madde gereğince anayasa ile kabul edilmiş olan yeni organ, kurum ve kuralların kuruluş, görev ve yetki ve işleyişleri ile ilgili kanunlarla anayasada konulması veya değiştirilmesi öngörülen diğer kanunların anayasanın kabulünden başlayarak kurucu meclisin görev süresi içerisinde bu süre içerisinde yetiştirilemeyenlerin seçimle gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk toplantısını izleyen bir yıl sonuna kadar çıkartılması gerekiyordu. Sayısı 50'yi aşan bu yasaların bir bölümü kurucu meclisin görev süresi içinde çıkarılmış, bir bölümü de daha sonraki döneme kalmıştır. Kurucu meclis döneminde danışma meclisi ile Milli Güvenlik Konseyi tarafından, hatta bazen yalnız konseyce çıkarılan yasalar bakımından söz konusu olabilecek sakınca şudur. Geçici 15. maddeye göre bu yasaların anayasaya aykırılığı iddia edilemeyeceğine göre, anayasa gereğince çıkartılmış yasaların anayasaya aykırı yönlerinin bulunması durumunda bunu düzeltmenin tek yolu anayasaya uygun yeni hükümler çıkartmak olmaktadır. H. Geçici 10. madde gereğince yerel yönetim seçimlerinin en geç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk toplantısını izleyen bir yıl içinde yapılması gerekiyordu. Ve bu seçimler sürenin bitiminden çok önce 25 Mart 1984 tarihinde yapıldı. İ. Geçici 11. madde gereğince Anayasa Mahkemesi üyelerinin üyelikleri daha önce 93. soru dolayısıyla da belirtildiği gibi devam etmiş, geçici 12. madde gereğince Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na Yargıtay ve Danıştay'dan seçilenler ile Cumhuriyet Başsavcılığı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne, Danıştay Başkanlığı'na, Başsavcılığına, Başkan Vekilliklerine ve Daire Başkanlıklarına devlet başkanınca seçilmiş olanlar seçildikleri dönem sonuna kadar görevlerini sürdürmüşlerdir. Geçici 13. madde gereğince Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na Yargıtay'dan seçilmesi gereken bir asıl ve bir yedek üyenin seçimi de anayasanın yürürlüğe girişinden sonraki 20 gün içinde yapılmıştır. J. Geçici 14. madde sendikaların gelirlerini devlet bankalarında muhafaza etmelerine ilişkin yükümlülüklerin anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde yerine getirilmesini öngörmüştür. Geçiş dönemini düzenleyen bu hükümler dışında anayasanın yürürlüğe girmesinden sonra ancak bir süre geçerli olan ve bu bakımdan gerçekten geçici nitelik taşıyan hükümler de vardır. A. Geçici 1. maddenin 1. fıkrasına göre Cumhurbaşkanı sıfatını kazanmış olan eski devlet başkanı, anayasanın kabulünden sonraki 7 yıllık bir dönem için yani 1989 yılına kadar anayasa ile Cumhurbaşkanına tanınan görevleri yerine getirmiş ve yetkileri kullanmıştır. Kendisinin 18 Eylül 1980 tarihinde devlet başkanı olarak içtiği ant yürürlükte sayılmış ve dolayısıyla 1982 Anayasası'ndaki andı içmesi gerekli görülmemiştir. B. Geçici 2. maddeye göre Milli Güvenlik Konseyi üyesi iken Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi sıfatını almış olanlardan oluşan Cumhurbaşkanlığı Konseyi, geçici 2. maddenin 3. fıkrası gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp göreve başladıktan sonra 6 yıl süreyle yani 1989 yılına kadar iş başında kalmıştır. 6 yıllık süre sonunda Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nin hukuksal varlığı sona ermiştir. Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri, Anayasa'da Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine tanınmış olan özlük haklarından ve dokunulmazlıktan yararlanmışlardır. Geçici 2. maddenin 4. fıkrasına göre Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nin görevleri şunlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilerek Cumhurbaşkanlığına gönderilen, Anayasa'da yazılı temel hak ve hürriyetlere ve ödevlere, laiklik ilkesine, Atatürk inkılaplarının milli güvenliğin ve kamu düzeninin korunmasına, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na, milletler arası antlaşmalara, dış ülkelere silahlı kuvvet gönderilmesine ve yabancı kuvvetlerin Türkiye'ye kabulüne, olağanüstü yönetime, sıkı yönetim ve savaş haline dair kanunlar ile Cumhurbaşkanınca gerekli görülen diğer kanunları, Cumhurbaşkanına tanınan 15 günlük sürenin ilk 10 günü içinde incelemek. Cumhurbaşkanının istemi ve tespit edeceği süre içinde, milletvekili genel seçimlerinin yenilenmesine, olağanüstü yönetim yetkisinin kullanılmasına ve alınacak tedbirlere, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun yönetim ve gözetimine, gençliğin yetiştirilmesine ve Diyanet işlerinin düzenlenmesine ilişkin konuları incelemek ve görüş bildirmek. Cumhurbaşkanının istemine göre iç ve dış güvenlik ile gerekli görülen diğer konularda inceleme ve araştırma yapmak ve sonuçlarını Cumhurbaşkanına sunmak. C. Geçici 4. madde, daha önce 29. soru dolayısıyla da belirtildiği gibi 12 Eylül öncesindeki siyasal kadro için hali ayrıntılı ve çapraşık yasaklamalar getirmekteydi. Yasaklamalar 1 bölümü 5, 1 bölümü de 10 yıl geçerli olmak üzere hep geçici yasaklamalardı. Ancak 1987'de yapılan ve halk oylaması sonucunda kabul edilen bir anayasa değişikliğiyle bunların hükmü kalmadı. D. Geçici 9. madde ile anayasa değişikliklerinin Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri gönderilmesi durumlarında meclisin ısrar koşulunu belirlemek konusunda 6 yıllık bir süre için geçici bir düzenleme getirilmekteydi. Buna göre meclisin geri gönderilen anayasa değişikliğinde aynen ısrar edip onu Cumhurbaşkanına gönderebilmesi, ilk genel seçimler sonucu toplanacak Meclis Başkanlık Divanı kurulduktan sonraki 6 yıl içinde, yani 1989 yılına kadar ancak üye tam sayısının 4'te 3 çoğunluğunun oyuyla olabilirdi. E. Geçici 16. madde, anayasa halk oylamasına katılmayan seçmenler için 5 yıllık geçici bir yasaklama getirmekteydi. Anayasanın halk oylamasına ilişkin oy verme kütüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma yeterliği bulunduğu halde hukuki veya fiili herhangi bir mazereti olmaksızın halk oylamasına katılmayanlar, anayasanın halk oylamasını takip eden 5 yıl içinde yapılacak genel ve ara seçimleri ile mahalli seçimlere ve diğer halk oylamalarına katılamazlar, seçimlerde aday olamazlar. Bu geçiş hükümleri ve geçici hükümler dışında 12 Eylül 1980 tarihinden ilk genel seçimler sonucu toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlık divanını oluşturmasına kadar geçen süre içinde yapılmış bütün yasama ve yürütme işlemleri için her türlü sorumluluğu kaldıran ve yargı denetimini engelleyen kalıcı bir geçici hüküm var. Geçici 15. maddeye göre bu süre içinde yasama ve yürütme yetkilerini Türk milleti adına kullanan Milli Güvenlik Konseyi'nin, bu konseyin yönetimi döneminde kurulmuş hükümetlerin, Danışma Meclisi'nin her türlü karar ve tasarruflarından dolayı haklarında cezai, mali ve hukuki sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargı merciğine başvurulamaz. Ayrıca o dönem içinde çıkarılan yasaların, yasa hükmünde kararnamelerin ve 27 Ekim 1980 günü Milli Güvenlik Konseyi'nce yayınlanan anayasa düzeni hakkında kanun uyarınca alınan karar ve tasarrufların anayasaya aykırılığı da iddia edilemez. Fakat buna karşılık daha önce 29. soru dolayısıyla da belirtildiği gibi anayasaya aykırı sayılan bütün yasaları anayasaya uygun yeni yasalarla değiştirmek, anayasaya aykırı bütün karar ve işlemlerin yerine anayasaya uygun kararlar ve işlemler getirmek yolu her zaman açıktır. Dolayısıyla bu geçici hükmü gerçekten kalıcı kılıp kılmamak 1983 seçimlerinden sonraki iktidarların elindedir. Soru 98. Anayasayı değiştirmenin kuralları nelerdir? Bütün anayasalar gibi 1982 Anayasası da kendi değiştirilişinin kurallarını kendisi gösterir. Dolayısıyla kendi değiştirilebilirliğini kabul eder. Anayasada değiştirilemeyecek, hatta değiştirilmesi önerilemeyecek hükümler de vardır. Dördüncü maddeye göre, anayasanın birinci maddesindeki devlet şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile ikinci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. Aslında dördüncü maddeyi değiştirerek onun değiştirilmez kıldığı hükümleri de değiştirmek yoluna gidilebilir. Ama bunu yapmanın anlamı anayasa değiştirmek değil, anayasanın çok temel bir takım hükümlerini değiştirerek yepyeni bir anayasa yapmaya girişmek demektir. Daha doğrusu böyle bir değişikliğe kalkmanın anlamı bu olmalıdır. Dolayısıyla bir anayasada değiştirilemez diye gösterilecek hükümlerin seçimi çok titizce yapılması gereken bir iş. Öyle hükümler olmalı ki bunlar dokunulduğu zaman devletin temel niteliği de değişiyor olmalı. 1924 ve 1961 anayasalarının yalnızca devlet şeklinin cumhuriyet olduğuna ilişkin hükmü değiştirilemez saymaları bundandır. Oysa 1982 Anayasası aynı yasağı çok geniş tutuyor. Değiştirilemezliğin kapsamına cumhuriyetten başka artık şunlar da girmektedir. A. Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti oluşu. Bu yasaklayışta Anayasa Mahkemesi'nin 1961 Anayasası'nda yapılan değişiklikleri esas bakımından anayasaya aykırı bulurken kullandığı mantığa benzeyen bir yön var. Bundan sonra da birazcık zorlamayla, özellikle 4. maddedeki bu genişletici yaklaşıma dayanılarak temel ilkeleri değiştiren anayasa değişiklikleri de değiştirilemezlik açısından biçim sakatlığıyla iptal edilebilecektir. Gerçi 148. madde yasaların biçim bakımından denetlenmesi, anayasa değişikliklerinde teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır, diyor. Ama değiştirilemezlik koşulu bütün bunları aşan, çok daha temel, her durumda mutlaka göz önünde tutulması gereken bir koşul. Yalnız cumhuriyetten söz edilen bir durumda bile, cumhuriyet demek, nitelikleri anayasada belirtilen cumhuriyet demektir, diye biçim yönünden iptal yolu zorlandığına göre, bu nitelikleri doğrudan doğruya değiştirilemezlik kapsamına alan bir anayasa düzenlemesinde, bu yol haydi haydi zorlanabilir. Ama hangi ilkeler? Örneğin ikinci maddede geçen toplum huzuru bir ilke midir? Yoksa insan haklarına saygılı oluşun çerçevesi mi? Virgülün yanlış yere ve gereksiz kullanılmış olması durumunda anayasa yapıcı aslında toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı devlet demek istemiş olabilir mi? Yoksa acayip bir Türkçeyle Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru içinde bir devlet midir? Neresinden bakılırsa bakılsın ikinci maddedeki çıkmazların içinden çıkmaya olanak yoktur. Böyle bir çıkmazlar yumağını değiştirilemezliğin temeli yapmak ise ortaya çıkabilecek hukuksal sorunları büsbütün çetrefilleştirmiştir. B. Türkiye Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün oluşu. C. Devlet dilinin Türkçe oluşu. D. Bayrağın şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayrak oluşu. E. Milli marşın istiklal marşı oluşu. Prosodisi, yani müziğinin sözlerine uygunluğu, hayli tartışmalı olan ve bu yüzden hep birlikte söylenişi zor bulunan bu marşın, gerçek şiir yüceliğinde olan güftesi değil de, tartışması olan bestesi değiştirilecek olsa, değiştirilemezlik ergeliyle mi karşılaşılacaktır? F. Başkentin Ankara oluşu. Burada da bilim ve sanatı serbestçe yayma hakkından söz ederken, yayma hakkı, arayasanın 1., 2. ve 3. maddeleri hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz diyen 27. maddenin ışığında, havası artık yaşanılmaz oldu, Ankara başkent olmaktan çıkarılmalıdır tezini bilimsel olarak savunmak bile anayasaya aykırı bir durum yaratmaktadır. Anayasanın değiştirilmesi de bu sınırlamalar çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az 1/3 tarafından yazıyla önerilebilir. Değiştirme önerisinin kabulü üye tam sayısının 1/5'ünün gizli oyuyla olabilir. Ancak Cumhurbaşkanı anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları meclise geri göndermek hakkına sahiptir. Meclis geri gönderilen yasayı bu kez en az 2/3 çoğunlukla kabul etmek zorundadır. Cumhurbaşkanı isterse böyle kabul edilen değişikliği halk oylamasına sunabilir. Ama isteğe bağlı olan bu durum dışında halk oylamasının zorunlu olduğu bir durum da vardır. Değişiklik üye tam sayısının 1/5 ile ya da 2/3'sinden az oyla kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanınca geri çevrilmemişse halk oylamasına gidilmesi zorunludur. Cumhurbaşkanı doğrudan 2/3 çoğunlukla kabul edilen değişiklikler konusunda da dilerse halk oylamasına gitmek hakkına sahiptir. Değişiklik önerilerinin mecliste görüşülmesi bakımından genellikle yasalar için uygulanan kurallar uygulanır. Ancak bu öneriler ivedilikle görüşülemez. Dolayısıyla önerilerin meclis genel kurulunda mutlaka 2 kez görüşülmesi ve 2. görüşmeye 1. görüşmenin bitiminden 48 saat geçmeden başlanamaması gerekir. Anayasadaki geçici hükümler ilk 6 yıl için Cumhurbaşkanınca geri çevrilen değişikliklerde meclisin ısrar edebilmesini üye tam sayısının 1/4 çoğunluğu gibi zor bir koşula bağlamış, Cumhurbaşkanının anayasa kefilliğini bu bakımdan da perçinlemişti. Soru 99. Anayasanın dili niçin düzeltilerek kullanılmalıdır? Kötüdür, hem de çok kötüdür de ondan. Her şeyden önce bir noktayı önemli belirtmek gerek. Anayasa hükümleri elbette temel hukuk kuralları olarak yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlar. Ayrıca bir takım düşünce, inanç ve kararlılıkları belirten başlangıçta da anayasanın bunlara göre anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere demokrasiye aşık, Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunduğundan söz edilmektedir. Anayasanın bağlayıcılığı hem ruhu yani genel felsefesi, temel ilkeleri ve yaklaşımı bakımındandır, hem de sözü yani maddelerinin kesin anlatımlı hükümleri açısından. Anayasanın sözüne sadakat, anayasanın sözcüklerine sadakat gibi biçimsel bir bağlılığın ötesinde bu sözcüklerle anlatılan kavramlara sadakat demektir. Kanun sözcüğü yerine yasa sözünü kullanan ve hele bunu herhangi bir dil yenilikçiliği tutkusuyla değil, yasa sözcüğünü de içeren anayasa sözcüğüyle tutarlılık sağlamak için yapan kişinin sadakatsizliği, herhalde kanun sözcüğünü kullanıp da kanun kavramını çarpıtarak genellik, soyutluk, süreklilik ilkelerine uymayan, özel, somut ve geçici çıkarlar için çıkarılmış kuralları kanun diye adlandıran bir yasa yapıcının sadakatsizliği yanında hiç kalır. Hatta böylesi sadakatsizlik değil, özde kavramların daha titiz kullanılması anlamına geldiği için daha anlamlı bir sadakattir. Anayasanın dili birkaç bakımdan kötü. Bir defa 1961 Anayasası gibi, hatta ondan daha da aşırı bir ölçüde Bu anayasada artık kullanılan, benimsenen, konuşulan dilin gerisine düşüyor. Hatta bunu yapısında temiz ve doğru değil kaygısıyla bağdaşmayan çelişkiler var. Anayasa derken kanun diyor, yargı derken hakim, tutuklu derken tevkif evi. Bu çelişkileri giderici bir biçimde yasa, yargıç, tutuk evi demek anayasaya sadakatsizlik midir? Bunun da ötesinde anayasayı bugünkü topluma yaklaştırabilmek, içindeki bazı kavramlara canlılık verebilmek, örneğin küflenmeye yüz tutmuş meşrutiyet kokulu hürriyet sözcüğü yerine gürül gürül bir Türkçe ile özgürlük sözünü kullanmak, eğer özünde gerçekten bir özgürlük inancı yatıyorsa anayasanın özgürlük inancına daha fazla bir bağlılık değil midir? İkincisi, anayasanın dili anlatım bakımından kötü. Daha önce de belirtildiği gibi ikinci madde cinsinden yüklemlerin hangi kavramlar üzerinde olduğu tam bir açıklıkla anlaşılmayan hükümler var. Hem de temel hükümler. Batı anayasalarına özenilerek maddelerin önüne konan başlangıç, biçim bakımından da çok başka bir tümce yapısına sahip olan Batı dillerine özenilerek yazıldığı için iyice anlaşılmazlaşmış. Oysa 1961'deki özenti deneyişten sonra değişik bir biçimde ve çok daha anlaşılır bir Türkçe ile bir şeyler yazılabilirdi. İlle yazılacaksa şimdiki başlangıç metni zincirleme, fiilleri ve katmerli yüklemleri anlaşılır kılabilmek için hayli uzun bir çözümlemeye muhtaç. Maddelerdeki birçok hüküm içinde aynı şey söylenebilir. Daha da kötüsü yazım ve noktalamadaki başarısızlıktır. Bir bölüm adı olduğu için büyük harfle başlaması gereken başlangıç sözünü küçük harfle başlatmak gibi önemsiz sayılabilecek ama yine de anayasa adını taşıyan bir metinde yapılmaması gereken yanlışların ötesinde anlamı değiştiren, kaybettiren ya da yakalanmasında güçlük yaratan noktalama yanlışları vardır. Konduğu zaman maddeyi anlamsızlaştıran, konmadığı zaman da anlamı değiştiren ikinci maddedeki virgül gibi. Mahalli idareler, il, belediye veya köy halkının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir, diyen 127. maddede, karar organlarından sonraki virgül gerekli midir? O gerekliyse o zaman kanunda gösterilenden sonraki virgül gereksizdir ve karar organlarının yasada gösterilen seçmenlerce oluşturulacağını kabul etmek gerekecektir. Hangisi? Bütün bunlar anayasa dilinin zaman zaman düzeltilerek, büyük bir özen gösterilerek kullanılmasını gerekli kılıyor. Belki dildeki özensizlik ve başıboşluk, özellikle Anayasa Mahkemesi'nce yapılacak yorumlarda daha geniş bir hareket serbestliği sağlamak bakımından elverişli bir ortam da oluşturmaktadır. Ama herhalde yazışmalarda, eğitimde ve öğretimde mutlaka anayasa dili kullanılacaktır biçimde bir zorlama, her şeyden önce bir katli, Türkçenin katledilmesini anayasa güvencesi altına alan büyük bir çelişki demektir.